Beyin bilgisayar arayüzleri yani BCI. Son zamanlarda bayağı duyuyoruz bu kavramı, değil mi? Ama bugün özellikle Çin'in bu alandaki hani iddialı adımlarını konuşalım istiyoruz.
Evet, önemli bir konu gerçekten.
Elimizdeki ana kaynakta daha bu ay çıktı sanırım. Pekin'in BCI stratejisini bayağı detaylı anlatan bir hükümet politika belgesi.
Aynen, kapsamlı bir belge.
Şimdi bizim buradaki amacımız ne? Çin neden bu teknolojiye bu kadar asılıyor? Somut hedefleri ne? Ve tabii tüm bunlar yakın gelecekte senin için ne ifade edebilir? Onu anlamaya çalışacağız.
Güzel bir özet oldu. Şimdi önce belki bilmeyenler için bir netleştirelim. BCI dediğimiz şey ne aslında? En basit haliyle beynimizin sinyallerini alıp bilgisayarların veya işte başka cihazların anlayacağı komutlara çeviren bir teknoloji.
Aynen öyle. Yani düşünce gücüyle bir şeyleri kontrol etmek gibi, değil mi? Evet, tam olarak o. Kaynaktaki örnekler de yani gerçekten çarpıcı. Mesela ağır felç geçirmiş bir hasta düşünün. Sadece düşünerek bir bilgisayar imlecini hareket ettirebiliyor, robotik bir kolu yönetebiliyor, hatta aklından geçenleri doğrudan yazıya dökebiliyor. Yani bunlar hayatı kökten değiştirebilecek şeyler.
Kesinlikle ve bu teknolojinin potansiyeli dediğin gibi sadece bireysel yani medikal alandaki devrimle sınırlı değil aslında. Çok daha geniş bakmak lazım.
Nasıl yani?
BCI yani beyin bilgisayar arayüzleri yeni bir teknolojik çağın kapısını aralıyor diyebiliriz rahatlıkla. İnsan yeteneklerinin sınırlarını zorlama potansiyeli var. Hatta belki de gelecekte insan tanımını bile yeniden şekillendirebilir.
Vay be, iddialı.
Öyle. Dolayısıyla Çin gibi büyük güçlerin bu konuya sadece hani ticari bir fırsat gözüyle değil, aynı zamanda stratejik bir cephe olarak bakması çok anlaşılır. Bu geleceğin teknolojilerinde kimin söz sahibi olacağı yarışının önemli bir parçası.
Peki, Çin'in bu stratejik yaklaşımı tam olarak nasıl şekilleniyor? Şu bahsettiğimiz politika belgesi bile ilginç bir gösterge aslında, değil mi?
Evet, neden?
Çünkü bu belge sadece tek bir bakanlığın işi değil. Çin Sanayi ve Enformasyon Teknolojileri Bakanlığı liderliğinde ama tam 7 farklı hükümet departmanı birlikte hazırlamış.
7 departman birden.
Evet, bu da hani konuya ne kadar merkezi ve bütüncül yaklaştıklarını gösteriyor sanırım. Belgede oldukça net hedefler ve bir takvim de var, değil mi?
Evet, yol haritası oldukça net çizilmiş. İki önemli tarih var dikkat çeken.
Neymiş onlar?
İlki 2027. Bu tarihe kadar BCI teknolojisinde temel bilimsel araştırmalarda önemli atılımlar yapmak ve bu bulguları hızla pratik uygulamalara dönüştürmek istiyorlar. Anahtar kelime burada hız.
Hız. Yani laboratuvardan ürüne geçişi hızlandırmak.
Aynen öyle. Laboratuvarda keşfedilen bir şeyin hemen bir ürüne, bir hizmete dönüşmesini hedefliyorlar.
İkinci tarihte 2030'du sanırım. Oradaki hedef ne?
Orada hedef daha da büyük. 2030'a gelindiğinde uluslararası alanda rekabet edebilen, kendi kendine yeten, sağlam bir BCI endüstrisi kurmak. Yani sadece teknoloji geliştirmek değil, bunu ekonomik bir güce dönüştürmek.
Tam olarak bu. Küresel ölçekte bir endüstriyel yapı kurma vizyonları var. Bu gerçekten iddialı bir hedef, evet.
Burada ilginç olan ne peki? Yani bu stratejide dikkat çeken özel bir nokta var mı? Var var. Georgetown Üniversitesi Tıp Merkezi'nden nöromühendislik uzmanı Max Riesenhuber'in bir analizi var. Durumu çok iyi özetliyor bence.
Ne diyor Riesenhuber?
Riesenhuber, Çin'in daha önceki teknoloji hamleleriyle bir paralellik kuruyor. Hani bu durum bize tanıdık gelmeli diyor. Özellikle fotovoltaik yani güneş panelleri ve elektrikli araç EV sektörlerindeki stratejilerini hatırlatıyor.
Ha evet, o EV konusundaki atılımları çok konuşulmuştu.
İşte orada ne yapmıştı Çin? Temel araştırmaları ve prototipleri inanılmaz bir hızla alıp kitlesel üretime ve ticarileşmeye dönüştürdü ve küresel pazarda baskın oyuncu oldu.
Doğru.
Riesenhuber'e göre BCI konusunda gördüğümüz bu yeni politika belgesi de işte tam olarak aynı oyun kitabının bir parçası. Yani temel Ar-Ge'yi al, devlet desteği ve endüstriyel koordinasyonla birleştir, sonra ticarileşme sürecini radikal bir şekilde kısalt.
Anladım. Yani inovasyonla pazar arasındaki süreyi minimuma indirmek.
Aynen. Bunun gücü de buradan geliyor zaten. Rakiplerine karşı ciddi bir zaman ve maliyet avantajı elde etme potansiyeli var. Diğer ülkelerin genellikle daha yavaş, daha parçalı ilerleyen süreçlerine kıyasla bu önemli bir fark yaratabilir.
Peki, bu hedefler kağıt üzerinde tamam iddialı görünüyor ama Sahada durum ne? Bu strateji şimdiden bir şeyler üretti mi? Kaynakta somut örnekler var mıydı?
Olmaz mı? Var ve oldukça da çarpıcı örnekler. İşte burası gerçekten ilginçleşiyor. Mesela Şangay merkezli NeuroAccess diye bir girişim var.
NeuroAccess.
Evet. Şirketin CEO'su Phoenix Peng, geliştirdikleri BCI implantlarını şimdiden 6 felçli hastaya başarıyla yerleştirdiklerini söylüyor.
6 hastaya mı? Vay canına. Ne yapıyor peki bu implantlar?
Hastaların beyin sinyallerini okuyor, ya karmaşık Çince konuşmalarını deşifre etmelerine yardımcı oluyor ya da düşünce gücüyle tablet gibi dijital cihazları kontrol etmelerini sağlıyor.
İnanılmaz. Yani konuşamayan biri düşüncelerini ekrana yansıtabiliyor veya hareket edemeyen biri tableti kontrol edebiliyor.
Aynen öyle. Bilim kurgu gibi geliyor kulağa ama bunlar artık klinik deneme aşamasında olan hani elle tutulur şeyler.
Gerçekten etkileyici. 6 hastaya implant takılmış olması bile sürecin ne kadar ilerlediğini gösteriyor aslında. Başka var mı böyle örnekler?
Var. Bir diğer önemli gelişme de Pekin'den NeoCyber Neurotech diye bir şirket. Onlar da Pekin'deki prestijli Çin Beyin Araştırmaları Enstitüsü GBR'la çok yakın çalışıyorlar. Hatta enstitünün direktörü Minmin Luo aynı zamanda bu şirketin de başında. Onlar da Beina One diye bir beyin çipi geliştirmişler bozuk para büyüklüğünde.
Beina One.
Evet ve bu çip de şu ana kadar 5 hastaya nakledilmiş.
5 hasta daha, yani toplamda en az 11 kişi şu an Çin'de BCI implantı taşıyor bildiğimiz kadarıyla.
Aynen ve Minmin Luo'nun bu konudaki yorumu da ilginç. Hükümetin koyduğu 2027 ve 2030 hedefleri için diyor ki aslında çok da iddialı değil.
Öyle mi diyor? Nedenmiş?
Çünkü ona göre ülkede zaten bir sürü araştırma grubu ve şirket bu teknoloji üzerinde çok yoğun çalışıyor. Altyapı hızla gelişiyor diyor. Yani bu hedefler sadece yukarıdan gelen bir plan değil. Aşağıdan gelen güçlü bir Ar-Ge dalgasıyla da destekleniyor demek istiyor aslında.
Anlıyorum, yani hem devlet itiyor hem de alttan bir motivasyon var. Peki bu çalışmaları şirketleri desteklemek için politika belgesinde ne gibi somut adımlar var? Sadece hedef koymakla kalmamışlardır herhalde.
Yok yok, tabii ki. Belge sadece vizyon çizmiyor. Bu vizyona ulaşmak için atılacak 17 spesifik adımdan bahsediyor. Ve bu adımlar hani BCI ekosisteminin bütününü kapsıyor.
Mesela?
Mesela donanım tarafında çok daha hassas, daha küçük, daha biyo uyumlu beyin sinyali algılama çipleri tasarlamak ve üretmek kritik bir hedef. Çünkü sinyali ne kadar iyi yakalarsan o kadar iyi işlersin.
Mantıklı.
Yazılım tarafında ise yakalanan bu karmaşık, gürültülü beyin sinyallerini gerçek zamanlı işleyecek, anlamlandıracak ve güvenilir komutlara dönüştürecek gelişmiş algoritmalar, yazılımlar geliştirmek gerekiyor. Bu da tabii yapay zeka, makine öğrenmesi demek.
Evet, ciddi yazılım gücü lazım orada.
Kesinlikle. Ve tabii bir de üretim kısmı var. Tüm bunları laboratuvardan çıkarıp yaygın kullanıma sunabilmek için üretim süreçlerini standartlaştırmak, maliyetleri düşürmek, seri üretim kapasitelerini artırmak, bu da planın önemli bir parçası. Yani fikir aşamasından son kullanıcıya kadar tüm zinciri düşünüyorlar.
E peki bu teknoloji olgunlaştıkça kullanım alanları nasıl çeşitlenecek? Şimdiye kadar hep ciddi tıbbi durumlardan konuştuk ama Çin'in vizyonu bununla sınırlı mı? Sanmıyorum.
Kesinlikle değil. Bunu daha büyük resme bağlarsak, evet tıbbi rehabilitasyon önemli bir başlangıç noktası ama politika belgesinde de bunu net bir şekilde vurgulanıyor. Potansiyel kullanım alanları, yani hayal gücümüzü zorlayacak kadar geniş aslında.
Mesela ne gibi?
Örneğin epilepsi nöbetleri veya Alzheimer gibi nörodejeneratif hastalıkların erken teşhisi ve takibi için BCI tabanlı izleme sistemleri olabilir. Daha gündelik hayata dokunan örneklere bakarsak,
evet.
Uzun yol sürücülerinin veya pilotların yorgunluk ve dikkat seviyelerini sürekli izleyerek kazaları önlemeye yardımcı olacak sistemler düşünülebilir. Ya da yüksek riskli endüstriyel ortamlarda, mesela fabrikalarda çalışanların beyin aktivitelerini takip edip tehlikeli durumları önceden sezmek, iş güvenliğini arttırmak gibi uygulamalar.
İlginç.
Hatta eğitimde öğrenme süreçlerini optimize etmek veya eğlence sektöründe daha sürükleyici, daha interaktif deneyimler yaratmak gibi alanlar bile gündeme gelebilir. Teknoloji ilerledikçe BCI'ın dokunmadığı alan kalmayabilir yani.
Bu noktada aklıma bir şey takıldı. Şimdiye kadar hep beyne cerrahi müdahaleyle yerleştirilen implantlardan bahsettik. Bu doğal olarak birçok insan için biraz endişe verici bir fikir olabilir. Politika belgesi bu konuya nasıl bakıyor? Herkesin gelecekte beynine çip taktırılması mı planlanıyor yani?
Hayır hayır, bu önemli bir ayrım ve belge bu konuya da özel olarak değiniyor. İnvazif yani cerrahi gerektiren BCI'lar şu an için evet en yüksek performansı sunuyor olabilir ama Çin aynı zamanda invazif olmayan teknolojilere de büyük yatırım yapmayı ve bu alanda da lider olmayı hedefliyor.
İnvazif olmayan derken?
Özellikle giyilebilen BCI cihazları. Mesela gelişmiş sensörlerle donatılmış başlıklar, akıllı gözlükler, hatta kulaklıklar. Bunların seri üretimini ve yaygınlaşmasını teşvik etmek istiyorlar.
Yani ameliyatsız çözümler.
Aynen. Bu tür cihazlar beyin sinyallerini kafa derisi üzerinden veya mesela kulak kanalından yakalayarak çalışıyor. Belki implantlar kadar hassas olmayabilirler şu an için ama belirli komutları vermek veya kullanıcının zihinsel durumunu, mesela odaklanma seviyesini anlamak için kullanılabilirler.
Peki senin için bunun pratik anlamı ne olabilir?
Yakın bir gelecekte herhangi bir ameliyata gerek kalmadan sadece taktığın bir aksesuarla bilgisayarını, telefonunu veya akıllı ev cihazlarını kontrol etme fikri gerçeğe dönüşebilir. Bu da teknolojinin çok daha geniş kitlelere, çok daha hızlı yayılmasını sağlayabilir.
Bu hızlı gelişmeler ve büyük hedefler tabii ki uluslararası rekabeti de kızıştırıyor. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde Elon Musk'ın Neuralink'i var, başka girişimler de var. Kaynak bu potansiyel Çin-ABD teknoloji yarışına nasıl bakıyor? Yani bir tür BCI soğuk savaşı mı beklemeliyiz?
Bu önemli bir soruyu gündeme getiriyor tabii. Jeopolitik boyut ve olası bir teknoloji rekabeti kesinlikle göz ardı edilemez bir faktör. Hem ABD hem de Çin, BCI'yi stratejik öneme sahip bir alan olarak görüyor bu açık ve ikisi de bu alana devasa kaynaklar ayırıyor.
Evet.
Ancak Kangak'ta aktarılan ve bence üzerinde durmaya değer farklı bir bakış açısı da var. Şanghaylı Neuroses şirketinin kurucusu Phoenix Peng'in sözleri bu noktada ilginç bir nüans katıyor.
Ne demiş Peng?
Peng diyor ki, biz bu jeopolitik çekişmelerin veya bir teknoloji yarışının parçası olmak istemiyoruz. Bizim asıl odağımız, motivasyonumuz hastaların hayatını iyileştirecek, onlara fayda sağlayacak teknolojiler geliştirmek.
İlginç bir duruş. Hatta daha da ileri gidiyor ve diyor ki, toplum olarak, insanlık olarak hastalar için gerçekten işe yarar bir şeyler inşa etmek adına işbirliği yapmalıyız. Bu oldukça idealist bir yaklaşım tabii. Peng'in bu sözleri umut verici ama bahsettiğimiz o yoğun stratejik rekabet ortamında, özellikle böylesine kritik bir teknoloji alanında bu tür bir işbirliği ruhu ne kadar gerçekçi olabilir sence?
Yani
devletlerin stratejik hedefleriyle Peng gibi girişimcilerin insani motivasyonları arasında bir gerilim olması kaçınılmaz gibi durmuyor mu?
Bu kesinlikle önemli bir soru ve haklı bir nokta. Peng'in dile getirdiği işbirliği arzusuyla devletler arasındaki stratejik rekabetin dinamikleri arasında potansiyel bir çatışma var, evet. Büyük güçler arasındaki güvensizlik, ticari sırlar, veri güvenliği endişeleri, bunlar BCI gibi hassas bir alanda derinlemesine uluslararası işbirliğini zorlaştırabilir.
Tabii.
Ama Peng'in sözleri en azından özel sektör düzeyinde veya belirli araştırma projeleri kapsamında ortak fayda için birlikte çalışma arzusunun da mevcut olduğunu gösteriyor. Belki de gelecekte hem kıyasıya bir rekabeti hem de belirli konularda sınırlı işbirliklerini aynı anda göreceğiz. Zaman gösterecek nasıl şekilleneceğini.
Peki, o zaman tüm bu konuştuklarımızı bir toparlayalım. Bu derinlemesine incelemeden senin için çıkarılacak ana mesajlar neler olabilir?
Şöyle özetleyebiliriz belki.
Birincisi, Çin'in beyin bilgisayar arayüzleri konusundaki niyeti son derece ciddi ve kararlı. Bu çok net. İkincisi, önlerinde sadece iddialı hedefler yok, aynı zamanda somut adımlarla ve devletin tam desteğiyle planlanmış bir yol haritası var. O 2027 ve 2030 hedefleri önemli.
Evet, yol haritası net.
Üçüncüsü de bu teknolojinin potansiyel etki alanı. Yani sadece felçli hastaların rehabilitasyonu değil, tüketici elektroniği, endüstriyel güvenlik, sağlık, eğitim, hayatımızın neredeyse her köşesine dokunma potansiyeli taşıyor.
Aynen, çok geniş bir yelpaze. Senin açından bakıldığında bu şu anlama geliyor: çok da uzak olmayan bir gelecekte cihazlarla etkileşim biçimimiz, çalışma şeklimiz, hatta belki kendi sağlığımızı, zihinsel durumumuzu anlama ve yönetme biçimimiz BCI teknolojileriyle kökten değişebilir. Bu nedenle bu alandaki gelişmeleri yakından izlemek, bireysel ve toplumsal olarak bizi nelerin beklediğini anlamak açısından bayağı önemli. Kesinlikle öyle.
Ve tüm bu teknolojik gelişmelerin ortasında, hani kaynaklarda doğrudan ele alınmasa da konunun doğal bir sonucu olarak akla gelen ve üzerinde belki de senin de düşünmeni istediğin bir boyut var.
Nedir o? Potansiyel olarak yorumlanabilmesi, hatta belki bir gün kim bilir manipüle edilebilmesi ihtimali gündeme geldiğinde ne olacak?
Evet, bu ciddi bir soru.
Bireysel özerklik, zihinsel mahremiyet, yani düşüncelerimizin bize özel kalması hakkı ve hatta düşünce özgürlüğü gibi temel değerler bu yeni teknolojik çağda nasıl bir anlam kazanacak, nasıl korunacak, belki de nasıl yeniden tanımlanacak? Bunlar teknolojinin kendisi kadar, hatta belki daha fazla kafa yormamız gereken oldukça derin ve karmaşık sorular aslında.
Doğru.
Şimdilik bu soruları bir düşünce egzersizi olarak sana bırakalım istersen. Üzerine düşünmeye değer gerçekten.